Ayrım 29, Kızıl Mars Kim, Stanley Robinson, sayfa 273. Russell Brand'ın yeni karargahında Olympus Mons'un kuzeyindeki Acheron Fossae'de yüzgeç benzeri etkileyici bir sırtın içine inşa edilmiş bir araştırma kompleksindeydi. Sachs artık tüm vaktini orada genç bir öğrenci gibi genetik mühendislik çalışarak geçiriyordu. Biyoteknolojinin Terra kurmanın anahtarı olduğuna inanmıştı ve aldığı tüm eğitim fizik alanında olsa bile kendisini araştırmanın bu yönüne katkıda bulunacak düzeyde eğitmeye kararlıydı. Çağdaş biyoloji pis bir belaydı ve fizikçilerin çoğu ondan nefret ederdi. Fakat Acheron'dakiler Sachs'ın çabuk öğrendiğini söylüyor ve John buna inanıyordu. Sachs ise kendi gelişmesi hakkında alaycı bir yaklaşımda bulunmaktaydı. Ama belli ki ilerlemişti, sürekli bu konudan konuşuyordu. Sorunun merkezi bu diyordu. Yerden çıkaracağımız su ve nitrojeni havadan çıkaracağımız karbondioksite ihtiyacımız var. Her ikisini de yapmak için biyokütle gerekli. Dipnot, biyokütle, belirli bir alanda bulunan veya belirli bir türe ait olan canlı organizmaların toplam ağırlığı. Bu yüzden kendisini ekranlara ve laboratuvarlara kapatmıştı. Boone'un anlattıklarını bildik kayıtsızlığıyla dinledi. Tam bir bilimci parodisi diye düşündü John. Laboratuvar giysisi bile giymişti. Adamın karakteristik göz kırpışlarını görmek John'un aklına Sachs'ın asistanlarından birinin bir davette neşeli bir topluluğa anlattığı bir öyküyü getirmişti. Gizli bir deney denetimden çıkmış ve zeka geliştirici enjekte edilen 100 laboratuvar faresi dahi olmuştu. Sonra isyan edip kafeslerinden kaçmış, sorumlu araştırmacılarını bulmuş ve onu yakalayıp bütün zihinlerini hemen orada keşfettikleri bir yöntemle adama geri enjekte etmişlerdi. İşte o bilimci Saxifrage Russell'dı. Beyaz giysili, gözlerini kırpıştıran, seyiren, meraklı laboratuvar bağımlısı. Beyni 100 aşırı zeki farenin toplamıydı. Tıpkı laboratuvar fareleri gibi bir çiçek adı almıştı. Bu da onların küçük şakalarıydı, anladınız mı? Dipnot. Bu noktaya gelindiğinde dikkatsiz okurlar için küçük bir ayrıntıyı açıklamamız gerekmektedir ki, Saxifrage sözcüğü taşkıran çiçeğinin botanik Saxifraga İngilizcesidir. Bu her şeyi açıklıyordu. John raporunu bitirirken gülümsedi ve Sachs şüpheyle başını ona yaklaştırdı. ''Bu kamyonun seni öldürmek için olduğunu mu düşünüyorsun?''
''Bilmiyorum.''
''Oradakiler nasıl görünüyor?''
''Korkmuş.''
''Bu işe bulaşmışlar mıdır?'' John omuzlarını silkti. ''Sanmam. Sanırım yalnızca bundan sonra ne olacağı konusunda kaygılanıyorlar.'' Sachs elini hafifçe salladı. Böyle bir sabotaj projede en ufak bir gedik bile açmaz dedi sakince.
Biliyorum.
Kim yapıyor bunu John?
Bilmiyorum.
En olabilir mi dersin? Müritleri, programı ve diğer şeyleriyle birlikte Hiroko ya da Arkadi gibi başka bir peygamber haline gelmiş olabilir mi?
Senin de müritlerin ve bir programın var diye hatırlattı John.
Ama ben müritlerime onu bunu parçalayıp insanları öldürmeye çalışmalarını söylemiyorum. Bazıları Mars'ı parçalamaya çalıştığına inanıyor. Terra kurbanın bir sonucu olarak kazalarda birçok insan kesinlikle ölecek.
Neler söylüyorsun sen?
Sadece hatırlatıyorum. Birilerinin bunu niye yaptığını anlamana uğraşıyorum.
Yani en olduğunu düşünüyorsun.
Veya Arkadi, Hiroko ya da yeni kolonilerden birinde adını bile duymadığımız biri. Burada artık çok insan var, birçok hizip.
Biliyorum. Sachs bir tezgaha doğru yürüdü ve yıpranmış eski kahve kupasından bir yudum aldı. Sonunda konuştu.
Gidip kim olduğunu bulsan iyi olur derim. Nereye gitmen gerekiyorsa git. Git Anne'le konuş, anlaş onunla.
Sesinde kederli bir tını vardı.
Onunla artık konuşamıyorum bile.
John bu duygu belirtisinin verdiği şaşkınlıkla adama baka kaldı. Sachs bu sessizliği isteksizlik olarak algıladı ve konuşmasını sürdürdü.
Senin yapacağın şey değil bu, biliyorum. Fakat seninle herkes konuşur. Sen bu konuda konuşabileceğimiz kalan son kişisin açıkça. Mohol işini yaptığını biliyorum. Fakat işini ekibine bırakıp bu soruşturmanın bir parçası olarak diğer Moholları ziyaret etmeyi sürdürebilirsin.
Gerçekten bunu yapabilecek başka kimse yok. Yardım istenecek gerçek bir polis yok. Ama işler böyle giderse BMM, İB birkaç tane yaratacak.
Ya da uluslar ötesiler. Buğun durumu tarttı. O kamyonun görüntüsü gökten düşerken.
Tamam, gidip Anne'le konuşacağım ne olursa. Daha sonra toplanıp bütün terra kurma projeleri için güvenlik meselesini konuşacağız. Eğer başka bir şey olmasını engellersek bu BMM eBay'i uzak tutacaktır.
Sağ ol John.
Boone dairesinin balkonuna çıktı. Gezinti alanı Hokkaido camlarıyla kaplıydı. Ürpertici hava reçineyle dolmuştu. Aşağıda ağaçların arasında bakır şekiller yürüyordu. Boone yeni durumu düşündü. 10 yılı Russell'ın terra kurma işinde Mohollar açıp benzeri işler yaparak geçirmişti. Çalışmaktan keyif almıştı ama ilgili bilimlerin hiçbirine dahil değildi. Bu yüzden de karar verme çemberinin dışındaydı. Bir sürü insanın onu sadece bir sözde yetkili saydığını, geride bırakılmış yeryüzünün tüketeceği ünlü bir isim, bir seferinde şansı tutmuş ve bunun sırtından geçinen basit bir uzay jokeyi olarak düşündüğünü biliyordu. Bu John'u rahatsız etmiyordu. Her zaman için herkesi kendi seviyelerine çekmek isteyen minik insanlar olmuştur. Bu sorun değildi ama özellikle onun durumunda yanılıyorlardı. Belki yalnızca kendisi nerelere kadar uzanabileceğini görebilse de sahip olduğu güç dikkate değerdi. Sonu gelmez yüz yüze görüşmeler ve insanların yapmayı seçtikleri şeyleri etkilemekten ibaretmiş gibi görünse de bu böyleydi. Sonuçta güç bir meslek adları sorunu değildi. Güç, vizyon, inandırıcılık, hareket özgürlüğü, ün, etki sorunuydu. Sonuçta projektörlerin gösterdiği güçlü adamlar önde dikilir ve yolu gösterirlerdi. Tüm bunlara rağmen bu yeni görevi için söylenecek bir şeyler vardı. Bunu şimdiden hissedebiliyordu. Sorunlu güç belki de tehlikeli olacaktı. Hepsinden öte çekişmeli. Yeni bir çekişme, bundan hoşlandı. Dairesine dönüp yatağına girerken John Boone burada uyudu. Artık yalnızca Mars'taki ilk insan değil, ilk dedektif de olacağını fark etti. Bu düşünceyle sırıttı ve Omegon Dorf'un son darbesi sinirlerini ateşledi. Anne Claiborne, Angier havzasını çevreleyen dağlarda bir araştırma gezisindeydi. Yani John bir planör ayarlayıp Senzeni Nağ'dan oraya uçabilirdi. Ertesi sabah erkenden kasabanın üstünde sabitlenmiş olarak salınan Zeppelin'in bağlı olduğu direğe bir asansör balonuyla çıktı. Tomasia kanyonlarının giderek genişleyen manzara üzerinde yükselirken büyük bir coşkuya kapılmıştı. Zeppelin'den alt kısmına çengellenmiş planörlerden birinin kokpitine geçti. Kendini güvenceye aldıktan sonra çengeli açtı ve planör çılgınca yukarıya iteleyen Mohol termaline yakalanana kadar aşağıya doğru bir taş gibi düştü. Denetimi ele almak için delice uğraştı ve büyük incecik tekneyi yükselen dik bir dönüşe doğru yatırdı. Şiddetli sarsıntılarla çarpışırken bağırıp duruyordu. Şenlik ateşinin üstünden bir sabun köpüğü geçirmek gibi bir şeydi. 5000 metrede bulut sorguçları düzleşti ve doğuya doğru yayıldı. John spiralinden uzaklaşıp güneydoğuya yöneldi. İşin tadını çıkarmak için planörüyle oynuyordu. Argyre'a ulaşmak için rüzgarları çok dikkatli kullanması gerekecekti. Güneşin lekeli sarı pırıltısını hedefledi. Rüzgar kanatların üzerinde inlemekteydi. Altındaki toprak pürüzlü koyu bir turuncuydu. Ufukta çok daha hafif bir turuncuya doğru açılıyordu. Güney yaylaları her taraftan fırlamıştı. Kaba, yabani, başlangaçtan beri var olan ve aşırı kraterlenmenin daima yansıttığı aysı bir görünüme sahiplerdi. John bu görüntünün üzerinde uçmayı severdi. Aşağıdaki manzaraya yoğunlaşarak planörü pek dikkat etmeden kullandı. Geriye yaslanıp rüzgarı sanki kollarının altındaymış gibi hissederek, toprağı seyrederek ve hiçbir şey düşünmeksizin süzülmek keyifliydi. Bu yıl, 2047 yılında veya onun deyişiyle M yılı 10'da 64 yaşına basmıştı ve neredeyse 30 yıldır yaşayan en ünlü insandı. Bugünlerde en çok yalnızken ve uçarken mutluydu. Bir saat sonra yeni görevini düşünmeye başladı. Büyüteçler ve sigara külleri ya da tabancalı dedektif fantazilerine kapılmamak önemliydi. Uçarken bile yapabileceği bir şeyler vardı. Saksı aradı. BMM İBE'yi bağlantıdan haberdar etmeksizin YZ'sini BMM İBE'nin göç ve gezegenler arası gezi kayıtlarına bağlayabilir mi diye sordu. Bir süre araştırdıktan sonra saks ona bağlandı ve bunu yapabileceğini söyledi. John bir dizi soru gönderdi. Ardından süzülmeye devam etti. Bir saat ve bir sürü krater sonra Pauline'in işlenmemiş veri indirdiğini belirten kırmızı ışığı hızla yanıp sönmeye başladı. John YZ'den verileri çeşitli analizlerden geçirmesini istedi ve bu iş bitince sonuçları ekranda gözden geçirdi. Yer değiştirme seyirleri akıl karıştırıcıydı. Fakat bunları sabotaj olaylarıyla karşılaştırdığında ortaya bir şey çıkacağını ummuyordu. Elbette kayıt dışı olarak yer değiştiren insanlar ve saklı koloni de vardı. Hiroko ve ötekilerin Terra kurma projeleri için ne düşündüğünü kim bilebilirdi? Yine de bakmaya değer. Nereidium Montes önündeki ufuktan fırlayıverdi. Mars'ta asla pek fazla tektonik hareket olmamıştı. Yani sıra dağlar seyrekti. Var olanlar da aslında büyük denebilecek krater yamaçları, etrafa saçılan püskürme halkalarıydı. Çarpmanın etkisi öylesine büyüktü ki moloz yığınları her biri birkaç kilometre genişliğinde aşırı engebeli olan 2-3 eş merkezli sıradağ yaratmıştı. En büyük havzalar olan Hellas ve Argeir bu yüzden en büyük sıradağlara sahipti. Geri kalan diğer önemli sıradağ Elysium yamacındaki Flegra Montes'ti. Burası da olasılıkla Elysium volkanlarının ya da kadim bir Oceanus Borealis'in sonradan üstünü örttüğü bir havza çarpmasından kalan parçalardı. Bu soru üstünde tartışmalar vardı ve John'un bu konularda inandığı otorite olan Anne hiç görüş belirtmemişti. Nereidium Montes, Argeir'in çevresindeki kuzey yamacını oluşturuyordu. Ama şu anda Anne ve ekibi güney yamacı olan Charitum Montes'i araştırıyordu. Buğun rotasını güneye doğru yönlendirdi. Öğlen vakti Argeir havzasının engin düzlüğü üzerinde süzülüyordu. Yaylaların delice kraterlenmiş hallerinden sonra havanın zemini gerçekten de pürüzsüz görünüyordu. Yamaçları dağ sırtlarının kocaman eğrileriyle sınırlanmış dümdüz sarımsı bir ova. Bulunduğu yerden yamaçların oluşturduğu yayın neredeyse 90 derecesini görebiliyordu ve bu da ona Argeir'i şekillendiren çarpmanın büyüklüğüne dair bir fikir veriyordu. Şaşırtıcı bir manzaraydı. Binlerce Mars kraterinin üzerinde süzülmek buğunda ne tür büyüklüklerle boğuştuklarına dair bir duygu uyandırmıştı. Ve basitçe söylemek gerekirse Argeir ölçü dışıydı. Galle adlı oldukça büyük krater Argeir'in kenarında bir sivilce izinden fazla bir şey değildi. Buraya koskoca bir dünya çarpmış olmalıydı ya da en azından kahrolası koca bir asteroid. Engin düzlüğü çevreleyen dağların güneydoğu yayının içinde Charitum'un eteklerinin karşısındaki havza zemininde bir iniş yolunun incecik beyaz hattını gördü. Böylesi bir ıssızlığın içinde insan yapılarının görülmesi kolaydı. Düzenlilikleri yüzünden bir deniz feneri gibi görüntüden ayrılıyorlardı. Güneşle ısınan tepelerden sert termaller yükseliyordu ve dönerek birine doğru alçaldı. Titreten bir hum sesiyle birlikte alçalırken uçağın kanatları görünür biçimde sarsılıyordu. ''Kaya gibi, o asteroid gibi düşüyorum.'' diye düşündü John sırıtarak ve etkileyici son bir gösteriyle iniş için kolu çekti. Aracı yapabildiğince dikkatli bir şekilde, elbette her fırsatta daha da güçlendirmesi gereken sıkı uçucu ününü düşünerek indirdi. Bu da işin bir parçasıydı. Fakat yolun kenarındaki karavanlarda yalnız iki kişi vardı ve ikisi de inişini seyretmemişti. İçeride yeryüzünden gelen TV haberlerini seyrediyorlardı. İç kilit kapısından girdiğinde başlarını kaldırıp baktılar ve onu selamlamak için ayağa fırladılar. Anne'in bir ekiple birlikte dağ kanyonlarından birinde olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 saatlik bir rover yolculuğu uzaklığındaydı. John kuzeyli aksanı taşıyan çok katı ve çekici bu iki İngiliz kadınla öğle yemeği yedi. Ardından bir rover'a binip bir yarık boyunca Charitum'a giden yolu izledi. Düz zeminli dar bir vadinin içinde yaptığı bir saatlik dolambaçlı tırmanış adamı çevresine 3 rover park edilmiş bir mobil karavana ulaştırdı. Araçların görüntüsü Mojave'deki bir kafe havasını veriyordu. Karavanda kimse yoktu. Ayak izleri kamptan birçok yönde uzaklaşıyordu. Bir süre düşündükten sonra Boone kampın batısındaki bir tepeciğe tırmandı ve zirvesinde oturdu. Taşlara uzandı ve soğuk yürüyüş giysisinin içine işleyene dek uyudu. Sonra kalktı ve bir Omegendorf hapı yutup tepelerin kara gölgelerinin doğuya ilerleyişini seyretti. Senzenina'da neler olduğunu düşündü. Kazadan öncesini ve sonrasını, insanların yüzlerindeki bakışları, neler söylediklerini hatırlamaya çalıştı. Düşen kamyonun görüntüsü nabzını biraz hızlandırdı. Batıdaki tepelerin arasındaki bir yarıkta bakır şekiller belirdi. Doğrulup tepecikten indi ve onları karavanda karşıladı. ''Burada ne işin var?'' dedi En ilk yüzün kanalından. ''Konuşmak istiyorum.'' En homurdanıp kapattı. John olmasa bile karavan oldukça kalabalıktı. Ana odada diz dize otururlarken Simon Fraser küçük mutfak köşesinde spagetti sosu ısıtıp makarna için su kaynatıyordu. Karavanın tek penceresi doğuya bakıyordu ve yemeklerini yerken dağların gölgesinin büyük havzanın zemini boyunca uzanışını seyrettiler. John yarım litrelik bir Utopian kanyağı getirmişti ve yemeğin ardından hoşnut sesler arasında açtı. Areologlar konyaklarını yudumlarken o da bulaşıkları yıkadı. ''Yapmak istiyorum.'' Araştırmanın nasıl gittiğini sordu. ''Eğer bulunursa gezegenin tarihinin ilk dönemlerinde okyanusların alçak yerleri doldurmasını da içeren bir modelini destekleyecek kadim buzul dönemlere ilişkin kanıtlar arıyorlardı.'' ''Ya En?'' diye düşündü John onları dinlerken. ''O da bir okyanussal geçmiş için kanıt bulmak istiyor muydu?'' Yaptıkları şeyler Terra kurma projesi boyunca bütün yapılanların sadece her şeyi eski haline getirmek olduğunu söylemelerini sağlayacak, ahlaksal bir destek yaratacak modeli güçlendirmeye yarayacaktı. Bu yüzden büyük olasılıkla En bir kanıt bulmak istemezdi. Bu isteksizlik işine yansır mıydı? Şey, elbette. Eğer bilinçli değilse bile derinlerde. Bilinçlilik büyük kızgın bir çekirdeğin çevresindeki incecik bir litosferdi sonuçta. Dedektiflerin bunu hatırlaması gerekliydi. Fakat karavandaki herkes buzullaşma hakkında herhangi bir kanıt bulamadıkları konusunda uzlaşmış gibiydi. Ve bunların hepsi iyi areologlardı. Etrafı dağlarla çevrili küçük ovaları andıran yüksek havzalar, buzul vadilerinin klasik U şekline sahip yüksek vadiler... Buzul çekilmesinin sonucu olabilecek bir takım kubbe ve yamaç şekillenmeleri vardı. Bütün bu özellikler bazılarının buzul tabakasından yansımalar olabileceğini düşündüğü parlak ışıltılarla birlikte uydu resimlerinde de görülmüştü. Fakat yüzeyde bunların hiçbiri tutmuyordu. U şekilli vadilerin rüzgardan en korunaklı kesimlerinde bile buzul tabakası bulamamışlardı. Parçalanmış ya da katman olarak hiçbir buzul taş yoktu. Hiçbir çekilme izi veya kadim buzun en yüksek düzeylerinde yüzeye çıkmış olması gereken nanatukların geçişme çizgilerinin belirtisi yoktu. Hiçbir şey. Bu da tarihçesi en erken uydu resimlerine, hatta teleskoplara uzanan gök areolojisi dedikleri şeye ait olaylardan biriydi. Kanallar aynı şekilde dile getirilmiş bir yığın kötü varsayımla birlikte gök areolojisiydi. Ama şimdi bu varsayımlar yer areolojisinin sertliğiyle sınanıyordu. Varsayımların büyük bölümü yüzey verilerinin ağırlığı altında çöküyor, onların deyişiyle kanalda silkeleniyordu. Bununla birlikte buzul kuramı ve bir parçası olduğu okyanussal model birçoğundan daha dayanıklı çıkmıştı. Bu öncelikle gezegenin oluşumu hakkındaki neredeyse her modelin çok fazla suyun yüzeye çıkarak buharlaşması ve bir yerlere gitmiş olması gerektiğini belirtişi yüzündendi. İkinci olarak da diye düşündü John, okyanussal model doğru çıktığında bir sürü insan çok daha rahatlayacaktı. Terra kurmanın ahlaka uygunluğu hakkında kendilerini çok daha az rahatsız hissedeceklerdi. Terra kurmaya karşı olanlar bu yüzden...
Yo, Enin ekibinin bir şey bulamamış olmasına şaşırmamıştı. Biraz konyağın etkisiyle ve biraz da Enin soğuk davranışına sinirlenerek mutfaktan seslendi.
Ama buzullar var olmuşsa, diyelim en yakını 1 milyar yıl önce miydi? Bu kadarlık bir süre sanırım yüzeysel belirtilerin, buzul tabakanın, buzul taşlarının ya da nanatukların işini görmeye yetecektir. Geriye de sizin bulduğunuz kocaman yer şekillerini bırakır değil mi?
O ana dek suskun olan En bu sefer konuştu. Yer şekilleri yalnızca buzullaşmaya özgü değildir. Mars dağlarında oldukça yaygın görünüyorlar. Çünkü hepsi de gökten düşen kayalarla şekillenmişler. Buralarda etrafta bir yerlerde düşünebileceğin her türden oluşum var. Yalnızca yatma açılarıyla sınırlanmış acayip şekiller.
John'u şaşırtarak konyak içmeyi reddetmişti ve şimdi rahatsız bir bakışla yere bakıyordu.
U şekilli vadiler değil elbette, dedi John.
Evet, U şekilli vadiler bile.
Sorun okyanussal modelin pek yanlışlanabilir olmaması, dedi Simon hafifçe.
Ona dair iyi bir kanıt bulamayabilirsin ve biz bulamıyoruz. Fakat bu onu yanlış kılmıyor.
29. ayrımın sonu. Sayfa 281.